Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Evet, hoş geldiniz. Biz de yaşlandık, yeni gözlüğüm var artık. Okuma gözlüğü. Biz de artık iki taneyle idare etmemiz lazım. Bir gün, bir sabah bir anne oğluna demiş ki, hadi oğlum kalk, gecikeceksin, okula gitmen lazım. Ya anne, gitmek istemiyorum demiş oğul. Olmaz, hadi kalk, gitmen lazım. Ya anne, canım hiç istemiyor, onlar çok kötü oradakiler. Oğlum kaç kere diyeceğim sana, hadi kalk. Anne, bugün gitmesem olmaz mı? Hayır, olmaz. Sen çünkü öğretmensin. Bu sabah ben de kendimi birazcık böyle hissettim açıkçası. Ama siz kötü olduğunuzdan değil. Yanlış anlamayın lütfen. Böyle bir sıkıntı, bir heyecan, nasıl anlatsam. Kendimi ne kadar kötü hazırlıklı hissedersem o kadar zor geliyor doğrusu buraya gelmek. Çünkü sorumluluğumuz oldukça büyük. Kutsal Kitap da bu yönde bizi öğreten kardeşleri uyarıyor. Recep abi sağ olsun, buraya gelmeden öncesi her bir akşam önceden evime uğruyor. Yankı yapıyor biraz ses, değil mi? Benim hazırladığım konuyu göz atıyor. Ve dün akşam da kendimi çok garip hissettim. Yani hiç böyle bir huzurum yoktu. Ama nasıl diyeyim, sizleri böyle bol sayılı görünce, özellikle aramızda yeni yüzler de görünce, Rabbe şükrediyorum, ben teşvik oldum. Çok büyük moral aldım. Geldiğim, hazırladığım konu umarım beğenirsiniz, hoşunuza gider ya da size konuşur. Ve bir şekilde de yani yaptığım uğraşı umarım boşuna gitmez. Çünkü en azından Rabbin sözüdür. Birçok ayetler de getirdim sizlere. Ve konuya girmek için ben size basit bir soru sormak istiyorum. Nasıl diyeyim? Gözlük takalım, belki daha iyi görürüz. Varsayalım ki sizi duyamayan veyahut da anlayamayan, diyelim ki sağır bir kişiye nasıl bir şeyi iyi bulduğunuzu, yani beğendiğinizi gösterebilirsiniz. O sizi işitmiyor. Nasıl bir hareket yapabiliriz? Hangi el? Ha, böyle de var değil mi Türkçe'de? Çok lezzetli, nefis. Bütün dünyada bilinen bir işaret var. Hayrettin abi aslında yaptı. Siz ama görmediniz. Nasıl bir işaret olabilir? Mesela arabada gidiyorsunuz, arabada yanında trafik durgunluğu var, onunla bir kontak kuruyorsunuz, o sizi duymuyor o kişi. Okey falan, yani onunla bir antlaşma yapınca, görüşme, nasıl bir işaret yaparsınız? Böyle baş parmağı yukarı kaldırıyoruz değil mi? Evet, baş parmağı yukarı kaldırıyoruz. Bu baş parmağı yukarı kaldırmak ne demek? Özellikle bu çağda ne anlam taşıyor? Prima, bir şeyi beğendiğin zaman o şekilde belirtiyorsun. Değil mi? Evet. Mesela ben size şimdi birkaç soru sorsam, bunu beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz diye siz de ona göre cevap verin. Lezzetli yemek dediğim zaman yine böyle. Şimdi böyle diyebilirsin, evet, uyuyor. Kilo almayı, yeme, güzel lezzetli yemeği yedikten sonra o zaman böyle yapıyoruz değil mi? Ya da bulaşık yıkamak yemekten sonra. Yok, şöyle böyle. Film seyretmeyi. Bazıları iki tane baş parmak kaldırıyor. Hollywood'un filmleri genelde mutlu sonlu oluyor. Yani happy endli, onu da severiz değil mi? Ama bizim Türk filmleri genelde sonu üzücü oluyor. Ya da oryantal filmler herhalde. Asya tarafındaki filmler. tatil yapmak, o da güzel bir şey. Ama cüzdan sonunda, tatil sonunda bomboş olunca pek hoş olmuyor, onu beğenmiyoruz. Ben şahsen mesela çok trafik olduğunda hiç sevmiyorum, beğenmiyorum. Ya da hatalı şoförler yolda bulunursa, özellikle 3 tane şerit varsa o ortada gidenlere çok gıcık oluyorum. Yani sağ taraf boş olduğu halde illa ortadan gidecekler. Ya da en solda en berbatları. Gerçi onları kovalayabiliyorsun bir şekilde. Ama ortadakileri oradan çıkarmak çok zor. Her neyse. Ama belki Hayrettin abi o yönde daha deneyimli. O bana bir triki varsa göstersin, öğretsin onları nasıl itebiliriz. Bir de israf etmeyi ben beğenmiyorum. Yani bir şeyi boşu boşuna bedallamak, ziyan etmek, nimetleri, Rabbim bize verdiği armağanları, o da hoş bir şey değil. Evet. Televizyon seyretmek güzel bir şey mi? Çok güzel, evet. Ya da düğünler diyelim. Düğünleri de çok seviyoruz. Düğünlere gideceğimiz zaman acaba hangi elbiseyi giyeceğim, ne hediye edeceğiz diye onu her seferinde yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bir de az önce Ali abi sordu. Bu sefer bu toplantıya ilk defa kim geldi? Kimdi o yeni yüzler, canlar, arkadaşlar? Belki ayağa kalkınız kısacık. Görelim sizleri. Ve eski kardeşler, arkadaşlar bundan hoşnutsalar, memnunsalar işaret etsinler. Siz geldiğiniz için işaret gösterin. Evet, prima. Hoş geldiniz tekrar. Dediğim gibi çok sevindim, çok teşvik oldum. Bu beğenme işaretini en fazla nerede rastlıyoruz bu çağda? Nerede görebiliyoruz? Yollarda. Facebook'ta yaşam, evet, internette. Belki Facebook bunu yeni bir şekilde icat etti ya da anlam kazandırmaya başladı. İnternet kullanan var mı aramızda? Ya da kullanmayan var mı? Oo, öbürküler herhalde çekindi itiraf etmeye. Evet, Facebook'ta olsun, YouTube'u da çok seviyoruz değil mi? Orada komik diziler ya da filmler seyretmeyi, Twitter gibi yerlerde artık hep bu beğendim ya da beğenmedim fonksiyonunu rastlıyoruz. Bu işaret yani like anlamını taşıyor. İngilizceden gelen bir kelimedir aslında. Like biliyorsunuzdur İngilizce öğrenenler en azından. Yani o ele tıkladığınızı like'lıyorsunuz bir şekilde. Beğendim diyorsunuz. Aksi takdirde beğenmediğinizi belirtiyorsunuz. Hiç kullandınız mı bu fonksiyonu herhangi bir yerde? Facebook'ta mesela. Değil mi? Peki bu baş parmak kaldırmak, bu sembolü nereden geldi biliyor musunuz? Kim icat etti? Efendim? Hayır. Roma. Roma İmparatorluğu'nda. Ne demekti orada? Bir, şimdi bak şaşıracaksınız. Çünkü herkes farklı biliyor bunu. Bir gladyatörün öldürülmesi istendiğinde baş parmak yukarı kaldırıldı. Kaldırılırdı. Tıpkı kınından çekilmiş kılıç gibi. Anlaşıldı mı? Tersine, kaybeden bir gladyatörün canının bağışlanması için baş parmak sıkılmış, yani yumruğun içine sokulurdu. Kınına sokulmuş bir silah gibi. Yani böyle öldür anlamına geliyordu, böyle affet anlamına geliyordu, bağışla. Belki siz de biliyorsunuzdur, Almanlar bazen yani bir özel bir iş yapmam gerektiğinde, heyecanlı olduğunda, biz imanlar diyor senin için dua edeceğiz. Onlar diyor wir drücken dir die Daumen. Ich drück dir die Daumen. Yani senin için baş parmaklarımı sıkacağım diye ifade kullanırlar. aslında özünde bu işaretin gayet normal bir anlamı vardı Roma İmparatorluğu'nda. Ama artık bir şekilde hurafeye dönmüş. Yani sanki böyle yaptığında birisi bana şans getirecek diye bir anlam kazanmış maalesef. Ve internete tekrar geri döndüğümüzde, oraya baktığımızda orada ürünlere bile öyle bir değerlendirme yapabiliyoruz. Yani beğendim veyahut da beğenmedim. Acaba neden? Çünkü ne kadar çok beğenen insan varsa o kadar çok kişinin ilgisini çekiyor ve ona göre de satış yapılıyor. Hatta ben şahsen mesela bir yerde bir ürünü beğendiysem onu o şekilde, tabii Facebook'ta falan üyeysem aynı zamanda, o zaman benim arkadaşlarım da bu ürünü beğendiğimi görebiliyorlar bir şekilde. Ve mesela varsayım olaraktan doğum günüm olduğunda bana o beğendiğim şeyle bana sürpriz yapabiliyor. Yani bütün amaç ticareti biraz daha fazla hızlandırmak bu fonksiyonlarında. Ama düşüncelerde de aynı şekilde bu fonksiyon rol taşıyor, rol alıyor. Forumlarda insanlar mesela fikirlerini açıkladıklarında bir yanıt, bir geri dönüş olaraktan öyle bir tepki bekliyorlar. Artık moda olmuş. Her şeyi değerlendirmek, yani like'lemek gerekiyor. Sanki Shakespeare Hamlet'in parçasından meşhur sorusu, olmak ya da olmamak, işte mesele bu artık beğendim ya da beğenmedim, beğenmedime dönüşmüş. Beğeniliyorsa olmak anlamına gelmiş, beğenilmiyorsa olmamak, yani bir hiç anlamına dönüşmüştür. Her taraf like, like, like ile lekelenmiş. Like aşağı, like yukarı. Biz de ekranın başında o kadar çok oturuyoruz ki orada ekranda bir leke görsek bile şu lekeyi likelesek de mi silsek, yoksa likelemesek de mi silsek diyoruz. Tercümana kolay gelsin aşağıda. Kimler kimin beğenisini kazanmaya çalışıyor? Mesela işçiler patronlarının beğenisini kazanmaya çalışıyorlar. Satıcılar müşterilerinin, delikanlılar güzel genç kızların, öbür türlü de tabii ona ilişkinin, ben size sormuş olsam bu yönde nasıl çabalar da bulundunuz diye sorsam belki gece vakte kadar sohbetler bitmez. Mesela benim eşim bile, kaç sene oluyor, 19 yaşındaydık şimdi, yani 23 sene falan oluyor. Tanıştığımızda sadece ben yakışıklı olduğum diye bana aşık olmadı, hayır, çok güzel dans da yapıyormuşum o zaman, onun için bana aşık olmuş. Ve çocuklar da annelerinin, babalarının beğenisini kazanmaya çalışıyor devamlı. Okulda tabii iyi notlar eve getirerekten ya da herhangi bir marifeti varsa onları daha iyi bir şekilde geliştirip kullanmak için, ki anne baba gurur duysunlar, kıvanç duysunlar. Ama işin ilginç tarafı, öyle bir manyak çağda yaşıyoruz ki, yanlış anlamayın lütfen, tersi de var. Anneler, babalar çocuklarının beğenisini de kazanma çabasındalar. Yani anne baba, biz diyoruz ya yeni Türkçe'de ya da Almanca'da cool olmak için, Türkçesi nasıl bilmiyorum artık, cool, yine coolmuş. Yani ne istiyorlarsa çocuklarına izin veriyorlar ki kötü anne baba olmasınlar diye, dolayısıyla şımartıyorlar çocuklarını. Sonra da cezasını kendileri çekiyorlar, evet. Ya da başkalarına çektiriyorlar. Neden başkasının beğenisini illaki kazanma çabasındayız acaba? Tabii ki takdir ve teşekkür biçmek istiyoruz bir şekilde. Herkesin tarafından sevilmek ve sayılmak istiyoruz. Mükemmel olmak istiyoruz. Bazılarımız bir yere gitmemiz gerektiğinde kaç saat banyoda geçiriyorsunuz, aynanın başında ya da elbiselerin önünde, dolabın önünde, şunu mu giysem, yok bu olmuyor, fazla kilo aldım, şunu mu giysem, Ben de biraz göbek bağladım. Ben de artık her şeyi dolaptan seçip giyinemiyorum maalesef. Ama bazılarımız gerçekten bu yönde çok fazla zaman harcıyoruz. Çünkü kendimizi beğenmediğimiz için aslında. Bir de kendimizi beğenmediğimiz halde mümkün oldukça kendimizi başkalarına beğendirmeye çalışıyoruz. Yine de mükemmel olmaya çalışıyoruz. Sonucunda bakın bana, beni görüyor musunuz, ben neymişim diye havasıyla dolaşmaya çalışıyoruz. Bende de bir şeyler var diye gösteriş olsun. Demek ki başkaları beni acaba beğeniyorlar mı diye bu insanın temel bir sorusu olması gerekiyor. Aslında başka insanlara değil, en başta Tanrı'ya kendimizi beğendirme çabası içinde bulunmamız gerekmez mi? Ya da öbür türlü sorulması gerekirse, acaba Tanrı beni beğeniyor mu diye sormamız gerekmiyor mu? Ama bu soruya yanıt vermeden önce bir birlikte bakalım Tanrı'nın neler beğendiğini. Tanrı'nın neyi beğendiğini nereden anlayabiliriz? Cevabı çok kolay. Nereden bilebiliriz Tanrı'nın ne beğendiğini? Nereden öğrenebiliriz Tanrı'nın neyi beğendiğini? Sözü aracılığıyla, evet, sözünü araştıraraktan, okuyaraktan. Rabbin sözüne baktığımızda Tanrı'nın beğenisini ifade eden başka ifadeler de var, terimler de var. Mesela gözünde iyi olanı yapmak, onun istemini yerine getirmek, onu hoşnut etmek ya da hoş koku bile onu ifade eden bir sözdür. Belki bu listeyi daha da fazla uzatabiliriz ama ben size sadece birkaç tane örnek vermek istedim. Birkaç ayete bakalım birlikte. Tanrı'nın neden hoşnut olduğunu, neyi beğendiğini. Mesela çok bilinen bir ayet, bir olay. 1. Samuel kitabında 12. bölüm 22. ayet. 1. Samuel 12:22. Rab görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı. Ya da Mezmur 16 ayet 3. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Tekrar mezmurlardan, bu özellikle çok hoşuma gidiyor benim. Mezmur 147 11. Yani burada Rabbi gerçekten hoşnut eden çok net bir dille ifade ediliyor. Rab kendisinden korkanlardan, sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır. Yani benim bu konuşmadan hiçbir şey aklınızda kalmıyorsa bu ayeti bari aklınızda tutun. Mezmur 147:11. Rab kendisinden korkanlardan, sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır. Demin az önce başlangıçta çok bilinen bir ayet dediğimde yanıldım ben. Şimdi okuyacağım parçayı kastetmiştim. O da Samuel kitabında çünkü. Onun için yanıldım. 1. Samuel 15:22. 1. Samuel 15:22. Orada Samuel Zaul'u azarlamıştı. Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlemesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, söz önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Yani itaat. Bir de Rabbin hoşlandığı veyahut da hoşlanmadığı şeylerden bir tane daha Süleyman'ın meselelerinde 12:22. Rab yalancı dudaklardan iğrenir ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır diye öğreniyoruz. Sonra Hakimler kitabına baktığımızda ya da Tarihler Krallar kitabına baktığımızda orada birçok krallar hakkında öğrenebiliyoruz. Kimisi kötü işler yaptı, yani putlara taptılar. Kimileri ama o putları yok edip gerçek Rabb'e tapındılar. Bunlar tabii iyi olanı yaptılar. Ve yeni antlaşmada da bir hikayet var. Paulos'tan mesela 1. Selanik 3.9 Tanrımızın önünde sizden ötürü büyük sevinç duymaktayız. Buna karşılık Tanrımıza sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz? Yani bu önderler topludukları için, kuzuları için gerçekten şükrediyorlardı, minnettarlardı ve sevinç duyuyorlardı onları gördükçe, anımsadıkça. Ve 3. Yuhanna mektubunda 4. ayette de aynı şey, aynı gerçek ifade ediliyor. Benim için çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz. Evet, ben de bunu bizim kendi kilise topluluğumuzda görüyorum her zaman, yaşıyorum bir şekilde. Özellikle bizim çobanımız Recep abiye baktığımda en mutlu anları o zaman işte Recep abi yaşıyor bir şekilde. Kilise topluluğuna ait olan kuzucuklar sadık bir şekilde Rabbin izinden yürüdüklerini görünce, büyüdüklerini görünce o zaman daha mutlu, daha fazla mutlu edemiyoruz önderimizi. Peki kutsal kitaba baktığımızda başka Tanrı adamları aklımıza geliyor mu? Rabbi hoşnut eden örnekler. Kimler vardı bu şekilde? İbrahim, evet. En başta İbrahim aklımıza geliyor. Eyüp, Hanok, birçok örnekler var. Hanok biliyorsunuz İbraniler mektubunda da anılıyor. Örnek iman öncüsü olaraktan, örneği olaraktan. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Yani hiç ölmeden bu dünyadan gitti. Ne şanslı, ne mutlu ona. Kimse onu bulamadı çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. Bir tane vaiz ya da yorumcu diyelim, Recep abi de dün akşam onu anlattım. Ben ilk defa duydum çünkü. Evet, onu Recep abi vaazında kullanmış. Herhalde yılbaşında ben yokken. Acaba Hanok niye direkt, yani ölümü görmeden, tatmadan Tanrı tarafına, kendisine doğru onu yukarı aldı? Hiç ölmeden. Hiç düşündünüz mü? Niye bu ayrıcalık acaba Hanok'a sağlandı? Evet, yaşam boyunca onunla yürüdü. Kaç yıl yürüdü onunla? 300, evet. Düşünün bak, şimdi Hanok çıkmış Tanrı'yla yürüyüşe gidiyor, tamam mı? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl yürü yürü yürü yürü. Evinden o kadar uzaklaşmış ki artık Rabbin evine daha yaklaşmıştı. Onun için demiş ki Rab, hadi sen gel oğlum. Sen eve dönene kadar 300 yıl daha sürecek, sen boş ver, benim yanıma gel dedi herhalde. Öyle yorumlayabiliriz. Hoşuma gitti bu açıklama. Mantıklı geldi bana. Onun için bir şaka da olsa böyle kabul edebiliriz. Evet, 273 yılımız daha kalmış. Davut'tan söz ettik. Yine tekrar krallar var. Hiskiya mesela bu yönde örnek bir kral. Rabbi hoşnut eden. Evet. Çok var. Umarım biz de bu listede olacağız ileride. Öğrenciler acaba başka insanlar tarafında, çevredeki insanlar tarafında beğeniyorlar mıydı? Türkçe bazen zor. Hem evet diyebiliriz, hem hayır diyebiliriz. Evet, mesela elçilerin işlerine baktığımızda 2.46'da her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Görüyoruz ki öğrenciler nasıl halkın beğenisini kazanmışlardı. Özellikle onlar bizi, yani halk bizi beğensin diye mi bu eylemleri gündeme getirdiler? Hayır, Rab'be hizmet ederekten Rab'bi yüceltmek istiyorlardı. Bu yolda halk onları beğenmişti. Biz de bunu aynı şekilde yapabiliriz. Ama o zaman da onları beğenmeyen kişiler de vardı. Mesela Yahudilerin kurulun üyeleri pek beğenmiyorlardı ve susmalarını istiyorlardı. Yani bu İsa hakkında konuşmayın artık, susun diye. Çünkü hoşlarına gitmiyordu. Nasıl bir cevap aldılar? Böyle bir teklif sonucunda elçilerin işlerinde yine 4:20'de biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz diye yanıt verdiler. Vaftizci Yahya'ya gelirsek, o da pek umursamıyordu acaba çevresindeki insanlar onun dediklerini beğenecekler mi beğenmeyecekler mi diye. Hatta engerekler soyu diye bile hitap ediyordu bazı kişilere. Tanrı'nın neler beğendiğini özet olarak da şöyle de toparlayabiliriz. Onun isteğine uyuyorsa. Yuhanna 9:31 Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Yani beğenir de diyebiliriz o şekilde. Efesos 5:17'de bunun için akılsız olmayın, Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın diye bizi Paulos uyarıyor. Ve şükredelim ki Rab Tanrı sadece bizden yap bir takım beklentilerde sadece bulunmuyor. Yani yerine getiremeyeceğimiz şeyler istemiyor. Tersine Rab bize onun isteğini yerine getirmek için gereken desteği de sağlıyor. Bunu nasıl yapıyor? Kutsal ruhunu bize vererek. Ve kutsal ruhu aldığımıza göre Galatyalılar 5:22 biliyorsunuz ruhun ürünlerini sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim olduğunu öğreniyoruz. Rabbimiz İsa Mesih'e bakalım. Onun hakkında biraz yorumlar yapalım. Acaba o neler beğeniyordu? İsa Mesih, Baba Tanrı'yla yalnız olmayı, dua etmeyi beğeniyordu. İnsanlarla ilgilenmeyi beğeniyordu aynı zamanda. Onlarla birlikte olmak, onları öğretmek, müjdeyi paylaşmak, yardım etmek, şifa vermek ve affetmeyi de seviyordu. Bu yolda Baba Tanrı'ya yücelik getiriyordu. Onu seviyordu. Çocukken bile tapınakta olmayı seviyordu. 12 yaşındayken biliyorsunuz annesinden babasından ayrı kalıp tapınakta yetişkinlerle birlikte Rabbin sözünü tartışıyordu, paylaşıyordu. Ve ben de şahsen bunu böyle buraya not ettiğimde yeni iman ettiğim dönemi anımsadım. Ve ben o zaman eşimle birlikte Alman bir kilise topluluğuna katılıyorduk, Baptist Kilisesi'ne. Ve sağ olsunlar bizi çok güzel, hoş karşıladılar. Bizim gibi, bizim yaşımızda olan emsal genç imanlı kardeşler, aileler ya da çiftler hep her hafta sonu hemen hemen bizleri davet ediyorlardı. Çay, kahve, pasta yemeye birlikte. Ama sadece oyun şıkıdım niyetiyle değil, ne zaman öyle bir ortama girdiğimizde her zaman kutsal kitap da açılıp bir şekilde okunuluyordu. Nasıl kutsal kitap açılıyordu? Normal günlük hayatımızdan sorular meydana çıktığında Rabbin sözü bu konuya ilişkin acaba nasıl bir cevap bulabiliriz diye o şekilde. Yani ev toplantısı amacıyla oraya gitmiyorduk. Sadece normal misafirliğe, ama her oradaki kardeş gerçekten Rabbin sözüyle sıkı fıkı meşgul oldukları için ister istemez bu konular da açılıyordu. Gerçekten ben de o günleri anımsadığımda nerede o zamanlar bazen zaman zaman diyorum. Şimdi bazen imamlarla bir araya geldiğimizde kel alaka konular tartışılıyor maalesef. Ve gündelik sorunlarla sürekli meşguller. Yani şunun içinden nasıl çıkabileceğim, şunu nasıl yapabileceğim, şurada nasıl para kazanabilirim, bu borcu nasıl kapatabilirim, tatilimi nasıl hazırlayabilirim. Yani bomboş konularla meşgul oluyoruz maalesef. Neden böyle? Çünkü Rabbin sözü yeterince okunmuyor. Okunmadığı halde ne yeni şeyler öğreniyoruz ne de yeni sorular, yani anlamakta zorluk çektiğimiz konular açılıyor. Mesela yine Recep abiye örnek olaraktan verirsem, Recep abi her hafta bir kilisenin önderi olaraktan, öğretmen olaraktan büyük bir emekle bize çok güzel vaazlar hazırlıyor. Keşke her kardeşten vaaz sonrası yeni bir soru çıksa, bunu ben anlamadım ya da kutsal kitapta şöyle yazıyor, bu çelişki sanki. Hiçbir öyle bir tepki gelmiyor genelde. Hamdolsun kimler diyor belki. Ama gerçekten Rabbin sözü üzerinde düşünürsek ince ince, bu sorular da ister istemez meydana çıkıyor. Ve bu soruları da bir öğretmen olaraktan, bir önder olaraktan tabii biz duymak, öğrenmek istiyoruz bu şekilde. Ki kuzular gerçekten geviş getiriyorlar Rabbin sözü hakkında üzerinde ve düşünüyorlar. İsa neler beğenmiyordu? Mesela tabunakta ticaret yapıldığında. İsa'nın beğenmediği başka şeyler daha vardı. Mesela ikiyüzlülük, kötü fesat düşünceler, acımasızlık, şekilcilik ya da haksızlık göremezdi. Acaba Rabbimiz İsa Mesih bir şey yaptığında insanlar beğenirler mi diye kafasına takıyor muydu? Sanmıyorum ben de. Daha doğrusu eminim. Çünkü öyle olmasaydı mesela Şabat gününde hastalara şifa vermezdi. Çünkü Ferisiler kızarlar diye çekinebilirdi. Ama hiç çekinmedi, tam tersini yaptı. Ya da toplumun dışlanmış insanlarıyla paydaşlığı da olmazdı. Mesela Zakai'ye ziyarete gitti. Öbür kişiler hor görseler bile, özellikle dindar kişiler. İsa Mesih kendisi bunu ifade etti. Yuhanna 5.41'de insanlardan övgü kabul etmiyorum demişti kendisi. Bize gelince İsa'dan ya da vaftizci Yahya'dan belki birçok şeyler öğrenebiliriz, öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biz bazen karşıdaki insana tökez olmamak için fazla dikkat ediyoruz. Yani vurdum duymaz olun demek istemiyorum bu manayla. Ama bazı yeri geldiğinde de gerçeği sevgiyle söyleyebiliriz. Öğrencileri bile İsa'yı beğenmiyorlardı, bazıları en azından. Çünkü Yuhanna 6.66'da bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. Çünkü İsa'nın konuştuğu işte gerçek onlara çetin geldi. Sonra İsa o zaman 12'lere sizde mi ayrılmak istiyorsunuz diye sorusunu sordu. Simon Petrus hangi yanıtı verdi? Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. En güzel cevabı bu şekilde vermiş oldu. Yahuda da beğenmiyordu İsa'yı çünkü onun daha fazla sert ve ofansif olmasını istiyordu. Ki Romalılara karşı isyan bayrağını ya da saldırıya çıksın diye. Bana gelince ben de beğenmiyordum İsa'yı iman etmeden öncesi. Tam tersine, yani bana İsa Mesih o hep çarmıh üzerinde zavallı gördüğüm için bana iğrenç ve itici geliyordu ve istemiyordum aslında. Hatta ilk defa bu konulara ilgilenmeye başladığımda, özellikle eşim bana paylaşmaya başladığında, Yesus deme diyordum ben ona, İsa de diyordum. Yani İsa daha hoş geliyordu kulağıma, sanki farklı birisiymiş gibisi. Ama Yesus kelimesini sevmiyordum açıkçası, tiksiniyordum. Ne zaman beğenmeye başladım İsa'yı? Yine sözünü okumaya başladığımda ve kendi şahısıyla daha yakından ilgilenmeye başladığımda, birçok ön yargıları ortadan kaldırdıktan sonra İsa'nın asıl kim olduğunun, hangi amaç için geldiğini öğrendiğimde, o zaman gittikçe beğenmeye başladım. Ama biz insanlar belki İsa'yı beğenmez olabiliriz. Ama ben size sormak istiyorum. Rab Tanrı bizim beğenimize muhtaç mı? Asıl biz onun beğenisini aramamız gerekmiyor mu? Onun için soralım kendimize, Tanrı beni gerçekten beğeniyor mu acaba? Tanrı bizi beğeniyor mu? Rab Tanrı doğal insanın eylemlerini beğenemez çünkü günahlıdır. Doğal ne demek? Evet, kötülükle dolu ve günahla bozulmuş. Yaratılış kitabına baktığımızda, yani 1. Musa kitabı 6:5'te şöyle diyor: Rab baktı yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte karnesini alıyor insanlar. Matta 15:19'da da İsa Mesih aynı ifade ediyor bir şekilde. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan, yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır diye öğreniyoruz. Meşhur ayet Romalılar 3:23'ten: Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Yani Tanrı'nın beğenisinden yoksun kaldı da diyebiliriz. Rab Tanrı yeryüzüne baktığında ve beğenilecek işler yapan birisini aradığında ne yazık ki üzücü ve yazık bir sonuca varmak zorunda kaldı. Yine Romalılar 3:10, doğru kimse yok, tek kişi bile yok diye sonuçtu. Sadece burada dikkat edelim. Rab Tanrı bizlere baktığında bizi kişi, şahıs olaraktan özünde seviyor ama bizim hareketlerimizi, tutum ve davranışlarımızı, yani günahlı yapıya sahip olduğumuz için bizim işlediğimiz günahlara karşı olduğunu anlıyoruz. Yani eylemlerimizi beğenmiyor bizim aslında. Çünkü Rab Tanrı bizi yarattığına göre bizi sevgiyle yarattı. Mezmur 139:14'te bunu anlayabiliyoruz. Sana övgüler sunarım çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerim var. Bunu çok iyi bilirim diye Davut mezmurunda ifade ediyor. Dolayısıyla doğal insan istediği kadar iyi işler yapmaya çalışsın, hiçbir faydası yok. Tanrı'nın beğenisini asla kazanamaz. Bunu çok çetin bir şekilde de İşaya kitabında 64:6'da anlayabiliriz. Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz, suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Ve ayrıca doğal insanın bir başka belirtisi daha var. İşte Tanrı'nın beğenisini kazanmaya çalışmıyoruz. Tam tersine insanların beğenisini çalışmaya çalışıyoruz sürekli. Eğer insanların beğenisini kazanmaya çalışıyorsan şunu bilmen gerekiyor ki işin çok zor. Çünkü hiçbir zaman herkese yeterince hoşnut edemezsin. Bir gün ya bir kişi bugün seni beğense bile yarın farklı olabilir. Çünkü insanlar oynak ve kaprisli varlıklardır. Dolayısıyla Tanrı'yı hoşnut etmek daha kolay iddiasında bulunuyorum. Neden? Çünkü o değişmiyor. Ne kendisi, ne kuralları, ne de beklentileri değişiyor. Az önce dedik, onun beklentileri nereden öğrenebiliriz? Kutsal kitaptan, onun sözünden. Galatyalılar 1:10'a bakalım birlikte. Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları hoşnut etmeye mi çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olamazdım, diye Paulus bize yazıyor. İşte böyle günah içinde bulunan insana doğal insan denilir. Beğendiniz mi doğal insanın durumunu? Gel gelelim yine önemli sorumuza. Sen doğal bir insan mısın? Tanrı seni beğeniyor mu ya da beğenmiyor mu? Beğeniyor diyebiliyorsan ne mutlu sana, ama nereden alıyorsun bu güvenceyi? Beğenmediğini sanıyorsan ne yapabilirsin beğenisini kazanmak için? Çare var mı? Hamdolsun var. Haleluya diyebiliriz. İsa Mesih'i Rab ve Efendisi olaraktan kabul eden Tanrı'nın beğenisini kazanır. Onun çarmık üzerinde benim günahlarımın yüzünden canını verdiğini kabul eden, bu yolda tövbe eden, yani iman eden Tanrı'nın beğenisini kazanmıştır. Özet olaraktan iman etmek söz konusu. İbraniler 11 ayet 6'da iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır diye öğreniyoruz. Yani iman ettikten sonra Tanrı bizi Mesih aracılığıyla kabul ediyor ve bizi İsa'nın kendisi gibi görüyor. Ve günahlarımıza af bulduğumuza dair 1. Yuhanna 1.7'de bir vaat var, bir güvencemiz var. 1. Yuhanna 1.7 ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. İşte bugün o günü aslında bayram olaraktan kutluyoruz. İsa Mesih kanını bu amaç için akıttı, o değerli, kutsal, kusursuz kanını senin ve benim için. Bakalım İsa'ya, o çarmıha çakılan İsa'ya, acaba onu o zaman kim beğendi veyahut da bugün kim beğeniyor? Az önce ben size demiştim, açıkça ben beğenmiyordum şahsen. Ama bugün çağımızda birçok insanlar onu pek çekici bulmuyorlar çarmıhta olduğu için. Bunu İsa'ya peygamber de belirtmişti. İsa'ya 53 ayet 2'de o Rabbin önünde bir fidan gibi kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşte yoktu. Mezmur 22'de de bunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Beni gören herkes alay ediyor diye okuyabiliyoruz. Su gibi dökülüyorum, bütün kemiklerimin oynaklarından çıkıyor, yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor. Bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Acaba İsa Mesih o zaman çarmıha gerildiğinde ve yukarı kaldırıldığında oradan gelip geçen giden kişiler hangisi bu işareti yaptı? Benim için bu yaptığın fedakarlığı için sana teşekkür ediyorum ve beğeniyorum dedi. Sayısı pek fazla değildi herhalde, yanılmıyorsam o zaman. Tersine gelen giden Rabbimiz de alay ediyordu. Askerler alay ediyorlardı çünkü onu beğenmiyorlardı. Ve orada meraklı, acımasız seyirciler de aynı şekilde alay ediyorlardı. Eğer gerçekten Tanrı'nın oğluysan hadi hem kendini kurtar, kendini de kurtar diye alay ediyorlardı bir şekilde. Ama hamdolsun ya da emin olabiliriz ki hiç kimse o zaman İsa Mesih'i beğenmediyse bile bir kişi vardı en azından onu beğenen. Kimdi o? Baba Tanrısı. Baba Tanrısı onu her zaman beğeniyordu, her yaptığını. Çünkü vaftiz olduğunda İsa Mesih, ki vaftize muhtaç olmadığı halde bir itaat eylemi olaraktan yerine getirdi İsa Mesih, bir örnek olaraktan diyelim artık, göklerden gelen bir ses o zaman olmuştu babası tarafından: sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Ve umarım Baba Tanrı bize ilişkin aynı tanıklıkta bulunuyor. Konumuza bu işaretle girmiştik. ne anlam taşıyor demiştik bunu? Beğenmek. İngilizcesi neydi? Like. Evet, like'in başka bir anlamı daha var. İngilizce'de benzer, yani gibi anlamı da taşıyor aynı zamanda. Genelde insanlar bu dünyada kendilerine bir idol, bir örnek. İdol anlıyorsunuz değil mi? Türkçe'de var mı Hayrettin abinin? Ya. Yani örnek bir kişi seçilir. Onun izinden gitmek için. Mesela Michael Jackson gibi olmak isteyenler sayısız. Halen daha. Ha, şöyle falan filan. Her neyse. Yani like Mike olmak isterler. Ama idol sözcüğünü anlamına, köküne baktığımızda hem Yunanca'da hem Latince'de put anlamını taşıyor. Yani bir ilahın resmidir aslında. Biz putları örnek almayalım değerli kardeşler. Tersine en iyi örnek ve tek gerçek Tanrı asıl bizde. İsa Mesih. Like Mesih daha iyi değil mi? Michael Jackson öldü ama Mesih diridir. Haleluya. Onu taklit edelim, onun izinden gidelim değerli kardeşler. Romalılar 8:29'da çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Yani Rabbimiz gerçekten her birimizin onun oğluna benzer olmamızı istiyor bu beklentide. Efesos 4:13'te aynı konu ifade ediliyor. Sonunda yani Efesos 4:13 sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunun tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Evet. İnayet ne olduğunu nasıl anlayabiliriz? Madem like'den gidiyoruz bugün, biz like edilmeye layık olmadığımız halde Rab bizi like edilmeye layık kıldı. Hem de fazlasıyla bunun ötesinde olanı yaptı. Yuhanna 3:16'yı hepimiz biliyoruz. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok beğendi. Beğendi mi diyor? Hayır. Sevdi. Daha fazlasını bize vermiş oluyor. Öyle ki yani biricik oğlunu verdi. Öyle ki mahvolmayalım. Ve sevinelim ki internette olduğu gibi Tanrı tarafında öyle değil. Tanrı'nın bizim için özel beğendim tıklama düğmesi lazım değil. Çünkü o bizi öyle de beğeniyor. Romalılar 5:8 Tanrı ise bize sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Yani bizi beğendiğini, istediğini bu şekilde kanıtlamış oldu. Evet, bir de çok sevdiğim bir parça daha Ezekiel kitabından Rabbin inayetini yaşam tarafında olduğunu gösteren Ezekiel 18:23 ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor. İşte bugünleri burada birlikte olan zamanımızı bu şekilde özellikle değerlendirmeye çalışın. Yaşam yolunu arayın ve bulun. Buradaki sözler aracılığıyla, buradaki kardeşler aracılığıyla. Ezekiel 18:32'de de yine aynı şekilde. Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen Rab böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün ve yaşayın. Yani tövbe etmemizi istiyor Rabbimiz. Böyle yüce bir sevgi karşısında bize ne yapmak düşer? Tanrı'ya kendimizi nasıl beğendirebiliriz? Önce iman gerekiyor demiştik. Tövbe etmemiz gerekiyor iman etmek için. Nasıl yapacağız iman ettikten sonra? Tanrı'ya bağlı kalırsak o zaman onu hoşnut ederiz. İnsanları seversek, Rabbimiz gibi seversek Tanrı'ya da o zaman da hoşnut ederiz. İmanımız ürün getirirse O zaman da Tanrı'yı hoşnut ederiz. Peki Tanrı'nın hoşuna gitmek istersem o zaman evliliğim ve ailem daha huzurlu olacak mı?
Evet.
Amin diyebiliriz değil mi buna? Daha iyi bir anne veya baba olabileceğim mi? Eminim. Yani her şey güllük gülistanlık olacak demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama Rabbimiz bize her yönde destek olacak, bize hikmet verecek. Her işlerimizi onun yüceliği için başarabilmemiz için. İşlerimiz de, iş yerinde de her şey daha güzel olacak Rabbin yardımıyla ve kilisede hizmetimize varana kadar her şey daha iyi sunabileceğiz. Onun için sizi son bir ayetle baş başa bırakmak istiyorum. Bu yönde sizi teşvik etmek istiyorum. İbraniler 13:21 ile Tanrı isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın. Kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Rab sizi dolu dolu bereketlesin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.
Amin.
Amin.